Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 24.
Taptaze bir sabahtı. Açık mavi gökte kuzu yünleri gibi küçücük benekli bulutlar uçuşuyordu. Yaprakların otların üstünü güzel çiğ taneler örtmüştü. Örümcek ağları üzerinde bunlar gümüş gibi parlıyordu. Nemli kara toprak hala şafağın gül pembesi renkleriyle kırmızıya çalmış görünüyordu. Gökyüzünün her yanından tarla kuşlarının ötüşleri geliyordu. Bazarov koruya kadar yürüdü, gölgelik bir yerde oturdu ve ancak sonra açtı Piotr'a ondan ne tür bir hizmet beklediğini. Eğitilmiş uşak ölecek gibi korktu. Fakat Bazarov biraz ötede durup bakmaktan başka bir şey yapmayacağına ve bu yüzden hiçbir türlü suçlandırılmayacağına inandırarak onun korkusunu dağıttı. Bir düşün diye ekledi. Ne önemli bir rol oynayacaksın. Piotr ellerini açtı, ayaklarına baktı ve korkudan benzi yemyeşil uzanıp bir kayın ağacına dayandı. Marino'dan gelen yol korunun yanından geçerdi. Bir gün öncesinden beri ne bir tekerlek ne bir insan ayağı bastığı için üstü hafif bir tozla kaplıydı bu yolun. Bazarov yola bakmaktan kendini alamıyordu. Otları koparıp çiğniyor ve boyuna kendi kendine ne budalalık diye söyleniyordu. Sabah serinliği birkaç kez ürpertti onu. Piotr somurtarak bakıyordu ona ama Bazarov karşılık olarak gülüyordu, korkmuyordu. Yoldan nal sesleri geldi. Bir ağacın ardından bir köylü belirdi. Birbirine bağlı iki atı sürüyordu. Bazarov'un önden geçerken garip garip şapkasını çıkarmadan baktı. Bu durumun Piotr'u rahatsız ettiği besbelliydi. Ona bir uğursuzluk gibi gelmişti bu. İşte erken kalkan biri daha diye düşündü Bazarov. Ama onunki iş için, bizse... Sanırım beyefendi geliyor diye fısıldadı Piotr birden. Bazarov başını kaldırdı ve Pavel Petrovic'i gördü. Sırtında satrançlı ince bir ceket, ayağında kar gibi beyaz bir pantolon vardı. Yoldan aşağı hızlı hızlı geliyordu. Koltuğunun altında yeşil çuhaya sarılı bir kutu vardı. Özür dilerim, sizi beklettim galiba dedi. Önce Bazarov'u, sonra da o anda bir düello tanığı durumunda olduğu için saygıyı hak eden Piotr'u selamladı. Üzülmeyin diye karşılık verdi Bazarov. Biz de yeni geldik. Ya, öyleyse çok iyi. Pavel Petrovic çevresine bakındı. Kimseler yoktu. Kimseler karışmayacak bize. Başlayalım mı? Hay hay. Soracağınız başka bir şey yok sanırım, değil mi? Pavel Petrovic kutudan tabancaları çıkararak siz doldurmak ister misiniz diye sordu. Hayır, siz doldurun. Ben adımlayayım. Benim adımlarım sizinkilerden uzundur diye ekledi Bazarov gülümseyerek. Bir, iki, üç. Piotr, affedersiniz efendim diye kekeledi zar zor. Sıtmaya tutulmuş gibi titriyordu. Nasıl emredersiniz? Ama ben buradan az öteye gidiyorum. Dört, beş. Tamam, yollan dostum, yollan. Bir ağacın arkasında da durabilirsin. Kulaklarını tıkayabilirsin ama gözlerini kapama. Eğer birimizden biri yere düşerse koş kaldır onu. Altı, yedi, sekiz. Bazarov durdu. Yeter mi? Diye sordu Pavel Petrovic'e dönerek. Yoksa iki adım daha atayım mı? Nasıl isterseniz diye karşılık verdi öteki, ikinci kurşunu sürerek. Oldu. İki adım daha gidelim. Diyerek Bazarov çizmesinin topu ile yere bir çizgi çekti. Bu da sınır olsun. Ha, her birimiz sınırdan kaç adım geriye gideceğiz? Bu da önemli bir sorun. Dün bunu konuşmadık. 10 adım bence diye karşılık verdi Pavel Petrovic. İki tabancayı Bazarov'a uzatarak. Lütfen tabancanızı seçer misiniz? Lütfediyorum. Fakat şunu kabul etmelisiniz ki Pavel Petrovic, bizim düellomuz saçma denecek kadar görülmemiş bir şey değil mi? Şu tanığımızın suratına bakın bir. Hala şakaya vuruyorsunuz diye karşılık verdi Pavel Petrovic. Düellomuzun garip olduğunu yadsımıyorum. Fakat size şunu bildirmeyi de görev sayıyorum ki ben sizinle ciddi olarak çatışma niyetindeyim. Anlayana ne mutlu. Birbirimizi yok etmeye ikimizin de kararlı olduğumuzdan kuşkum yok. Ama neden gülmeyelim de yararlı ile güzel birleştirmeyelim? Bakın siz bana Fransızca söylüyorsunuz, ben sizi Latince karşılıyorum. Ben ciddi olarak dövüşeceğim diye tekrarladı Pavel Petrovic ve yerine yürüdü. Bazarov ise sınırdan 10 adım saydı ve orada durdu. Hazır mısınız diye sordu Pavel Petrovic. Tam olarak. Başlayalım. Bazarov ağır ağır ilerledi ve Pavel Petrovic ona doğru yürüdü. Sol elini cebine sokmuştu. Sağ eliyle tabancanın namlusunu yavaş yavaş kaldırıyordu. Bazarov tam da burnuma nişan alıyor diye düşündü. Gözlerini de nasıl hırsla kısıyor haydut. Hiç de tatlı bir duygu değil. Ben de gözlerimi onun saat kösteğine dikeyim. Bazarov'un kulağının dibinde bir şey vınladı ve o anda kısa bir patlama oldu. Duydum. Öyleyse bir şeyim yok. Bu düşünce o anda geçmişti kafasından. Bir adım daha attı ve nişan almadan tetiği çekti. Pavel Petrovich hafifçe sarsıldı ve baldırını tuttu. Beyaz pantolonundan aşağı kan damlamaya başladı. Beni sınır çizgisine kadar çağırmaya hakkınız var dedi Pavel Petrovich. Sadece sıyrık bu. Anlaşma gereğince ikimizin birer kez daha atış hakkımız var. Lütfedin de onu başka sefere bırakalım diye karşılık verdi Bazarov ve gittikçe rengi solmaya başlayan Pavel Petrovich'i kollarına aldı. Ben artık düellocu değilim, doktorum. Her şeyden önce yaranıza bakmam gerek. Piotr, gel buraya Piotr. Hangi deliğe girdin? Saçmalık etmeyin. Yardıma ihtiyacım yok dedi Pavel Petrovich silkinerek. Ve biz gene... Bıyığını çekiştirmeye kalktı. Fakat kolu düştü, gözleri kaydı ve kendinden geçti. Bazarov elinde olmayarak, bak şimdi, bayıldı. Sonra? Dedi ve Pavel Petrovich'i otların üstüne yatırdı. Yarayı görelim bakalım. Mendilini çıkardı, kanı sildi. Yaranın çevresini yoklamaya başladı. Kurşun derine gitmemiş. Ancak bir kas, vastus extermus zedelenmiş. 3 haftaya kalmaz dans bile edersin oğlum. Ya bayılma ne oluyor? Aman bu isterik insanlar, ne deyinceymiş derisi. Öldü mü? Diye titrek bir sesle fısıldadı arkasından Piotr. Bazarov arkasına baktı. Çabuk git de su getir dostum. Merak etme, ikimizi de yollar öteki dünyaya. Ama eğitilmiş uşak Bazarov'un sözlerini anlamıyormuş gibi yerinden kımıldamıyordu. Pavel Petrovich yavaşça açtı gözlerini. Ölüyor diye mırıldandı Piotr ve haç çıkarmaya başladı. Yaralı beyefendi zorlanmış bir gülümsemeyle Bazarov'a haklıymışsınız, ne budala bir surat dedi. Git de su getir, Allah belanı versin diye bağırdı Bazarov. İstemez, sadece bir anlık bir baş dönmesi. Kalkmama yardım edin. İşte oldu. Bu sıyrık bağlanmak ister sadece. Eve yürüyerek gidebilirim. Olmazsa bir araba yollayabilirsiniz. Uygun görürseniz düelloyu yineleriz. Çok kibar davrandınız. Bugün bunu bilin. Geçmişin üzerinde durmanın gereği yok dedi Bazarov. Geleceğin de öyle. Bunlar için kafanızı yormayın. Çünkü buradan hemen çekip gitmeye karar verdim. Şimdi bırakın da ayağınızı sarayım. Yaranız tehlikeli değil ama kanı durdurmak her zaman için gereklidir. Daha önce şu canlı cenazeyi ayıltmalı. Bazarov Piotr'u yakasından tutup sarstı ve onu araba getirmeye yolladı. Pavel Petrovich, dikkat et, kardeşimi telaşlandırma diye tembih etti ona. Burada olup bitenler üstüne ağzından sakın bir şey kaçırma. Piotr tam yol uzaklaştı. O araba getirmek için koşa dursun, iki hısım yerde oturuyor ve konuşmuyorlardı. Pavel Petrovich Bazarov'a bakmamaya çalışıyordu. Onunla konuşmak niyetinde değildi hala. Kibirliliğinden, başarısızlığından utanıyordu. Olayın daha iyi bir biçimde sonuçlanmayacağını bildiği halde başlattığı bütün bu işlerden ötürü utanıyordu. Hiç olmazsa artık burada kalmayacak diye avutuyordu kendini. Buna da şükür. İkisi arasındaki sessizlik sürüp gidiyordu, ağır ve sıkıcı. Böyle bir karşılıklı anlaşma dostlar arasında tatlıdır da düşman arasında çok tatsızdır. Hele böyle olanı biteni tartışmak ya da dost olanağının kalmadığı yerde. Bazarov sonunda ayağınızı çok sıkı sarmadım ya diye sordu. Hayır, çok iyi, çok güzel diye karşılık verdi Pavel Petrovich biraz durduktan sonra. Kardeşim kolay kanmaz. Politika tartışmasından oldu diyelim ona. Çok güzel diye doğruladı Bazarov. Bütün İngiliz hayranlarına sövüp saymaya başladığımı söyleyebilirsiniz ona. Çok iyi. Peki şu adam ne düşünür dersiniz bizim için? Diye sürdürdü Pavel Petrovich. Düellodan önce birbirine bağlı iki atla Bazarov'un önünden geçmiş olan ve şimdi geri dönerken beyefendileri görüp şapka çıkaran köylüyü göstererek. Kim bilir? Diye karşılık verdi Bazarov. Belki de hiçbir şey düşünmez. Rus köylüsü Bayan Radcliffe'in Anna Ward Radcliffe, İngiliz romancısı. Dediği gibi anlaşılmaz bir yaratıktır. Ya, demek sizin için bu konuda, diye söze başladı Pavel Petrovich. Sonra birden dedi ki, bakın şimdi, ne budalalıktır bu Piotr'un yaptığı. Kardeşim dört nala buraya geliyor. Bazarov başını çevirdi ve arabada solgun bir yüzle oturan Nikolay Petrovic'i gördü. Nikolay Petrovic araba durmadan yere atladı ve ağabeyine doğru koştu. "Nedir bu?" diye bağırdı heyecanla. "Bay Bazarov, ne demek bu?" "Bir şey yok," diye karşılık verdi Pavel Petrovic. "Seni yok yere telaşlandırmışlar. Bay Bazarov'la saçma bir tartışmaya girdik. Ben de bu yüzden saçma bir ceza gördüm." "Ne içindi bu tartışma Allah aşkına?" "Nasıl anlatayım? Bay Bazarov, Sir Robert Peel'e saygısızca dil uzattı. Hemen söyleyeyim ki bütün suç bende. Bay Bazarov çok iyi davrandı. Onu düelloya çağıran benim. Ama üstün başın kan içinde. Yoksa damarlarımda su mu var sanıyordun? Ama kan kaybetmem benim için çok iyi gerçekten. Öyle değil mi doktor? Hadi şimdi beni arabaya götür. Üzücü düşüncelere de kaptırma kendini. Yarına bir şeyim kalmaz. Hah, oldu, güzel. Hadi gidelim arabacı." Nikolay Petrovic arabanın yanından yürüyerek geliyordu. Bazarov ise olduğu yerde kalmıştı. "Sizden ağabeyime bakmanızı rica edeyim," dedi Nikolay Petrovic. "Kentten başka bir doktor getirinceye kadar." Bir saat sonra Pavel Petrovic bacağı güzelce sarılmış bir halde yatağında dinleniyordu. Bütün ev halkı birbirine girmişti. Feniçka bayıldı. Pavel Petrovic özellikle Bazarov ile gülüp şakalaşırken Nikolay Petrovic sessiz sessiz ellerini ovuşturuyordu. Pavel Petrovic güzel, beyaz bir keten gömlek, şık bir sabah ceketi giymişti. Başında fes vardı. İstorların indirilmesine müsaade etmemişti. Yemekten, içmekten alıkonacağını düşünüp şaka yollu itirazlarda bulunuyordu. Ama gece ateşi çıktı. Başına ağrı girdi. Bunun üzerine kentten doktor çağrıldı. Nikolay Petrovic ağabeyini dinlememiş, Bazarov da dinlemek istememişti. Genç adam hemen bütün gün ters ve öfkeli odasında dolaşmış, yaralıya arada bir kısaca yaklaşmıştı. Bir iki kez Feniçka ile karşılaştı ama kadın korku içinde uzaklaştı ondan. Gelen doktor sakinleştirici şuruplar verdi ve Bazarov'un tanımladığı gibi hiçbir tehlike bulunmadığını söyledi. Nikolay Petrovic doktora kardeşinin dikkatsizlikle kendi kendisini yaraladığını anlattı. Doktor buna "ya" diye karşılık verdi. Ama eline 25 gümüş ruble sıkıştırılınca "şaşılacak şey, elbet bu gibi şeyler sık sık oluyor," dedi. Evde kimse yatmadı, soyunmadı. Nikolay Petrovic ikide bir ayaklarının ucuna basarak ağabeyinin odasına geliyordu. Gene ayaklarının ucuna basarak dışarı çıkıyordu. Pavel Petrovic dalıyor, hafifçe inliyor ya da kardeşine Fransızca "sen yat" diyor, içecek bir şey istiyordu. Bir seferinde Nikolay Petrovic Feniçka ile limonata yolladı ona. Pavel Petrovic limonatayı son damlasına kadar içerken gözlerini kadından ayırmadı. Sabaha karşı ateş biraz yükseldi ve hasta saçmalamaya başladı. Önce birbirini tutmaz sözler söyledi Pavel Petrovic. Sonra birden gözlerini açıp kardeşinin üzerine eğilmiş kaygıyla kendisine baktığını görünce "Feniçka'nın Neli'ye benzer bir yanı var değil mi Nikolay?" diye mıldandı. "Hangi Neli'ye Pavel?" "Bunu nasıl sorabilirsin? Prenses R'ye elbet. Kim olacak? Özellikle yüzünün üst yanı. Aynı soydan." Nikolay Petrovic karşılık vermedi ama bir insanda eski tutkuların canlı kalmasına şaştı için için. "Ah, o yaramazı nasıl severim," diye inledi Pavel Petrovic, ellerini kederli kederli başının altına koyarak. Bir iki dakika sonra da "hiçbir küstahın ona dokunmasına dayanamam," diye mırıldandı. Nikolay Petrovic sadece göğüs geçirdi. Bu sözlerle kime alıştırma yapıldığından kuşkulanmamıştı. Bazarov ertesi sabah 8'de hastayı görmeye geldi. Eşyasını toplamış, kurbağalarını, böceklerini, kuşlarını salıvermişti. Nikolay Petrovic onu karşılamak üzere ayağa kalkarken "veda etmeye mi geldiniz?" diye sordu. "Evet." "Sizi anlıyorum. Duygularınızı saygıyla karşılıyorum. Zavallı kardeşim suçlu elbet. Cezasını da gördü. Sizin başka türlü davranamayacağınızı anlattı bana. Bu düellodan kaçınamayacağınızı kabul etmeye..."
Ayrım sonu.